Ayrım 10 sayfa 83. Akif'in şiirlerinde bu manzara karşısındaki çaresiz haykırışları ve öfkeli aşağılamaları hatırlayın. Tükürün yüzüne. Akif'in tükürün dediği yüz, uğruna bir ömür verdiği ve canını tereddütsüz feda edeceği yüzdü. Ve bir türlü yıkıldığı yerden doğrulamıyordu. Ziya Gökalp ve arkadaşlarının İslam düşüncesini ikinci plana iten bir Türkçülük mefkûresini yaymaya çalıştıklarını düşünen ve bunu bilhassa Balkan Savaşları sırasında tehlikeli bulan Mehmet Akif, Türkçü ve İslami fikirleri birleştirecek bir yol bulmak ister. Gazete sütunlarına akseden münakaşalar yerine, arzu edilen salonlarda ilmi münakaşa ve mübaheselerde bulunmayı, böylece aradaki ihtilafı kaldırmayı teklif eder. Teklif bir tezkere haline getirilir. Sebiülür Reşat yazı heyetinden bazılarının da katılmasıyla imzalanarak Ziya Gökalp'e gönderilir. Çok güzel sonuçlar verebilecek bu teşebbüs ne yazık ki sonuçsuz kalır. Aynı zamanda politikanın içinde olan Gökalp muhtemelen o günlerin sıkıntısı içinde bu teklifi cevapsız bırakır. Halbuki o günlerde neredeyse temel mesele olan ve tartışmaların kaynağını oluşturan kavim, ırk, millet, soy, kültür gibi kavramlar tartışılabilseydi muhtemelen aynı tariflere ulaşılabilecekti. Çünkü yukarıda da dokunduğumuz gibi Akif ve arkadaşlarının karşı çıktıkları kavmiyetçilik, ırkçılık kavramını zaten savunan yoktu. Türk kültürü üzerinde ise hepsi uzlaşıyorlardı. Bu da doğaldır. Akif'in şiirlerinin içeriğini değerlendirdiğiniz zaman Türk kültür milliyetçiliğinden başka bir şey bulamazsınız. Savunduğu her değer Türk milletinin dolayısıyla Türk milliyetçiliğinin değeridir. Bu yapıda İslamiyet'e ağırlık vermesi hiçbir şeyi değiştirmez. O dönem Sebiülür Reşat, Sırat-ı Müstakim gibi İslamcı olarak nitelenen dergilere bakıldığında Abdülreşit İbrahim, Ağoğlu Ahmet, Yusuf Akçora, Gasparalı İsmail ve Ayaz İshaki gibi Osmanlı coğrafyası dışından birçok Türk aydınının yazı yazdıklarını görürüz. Ve bu dergilerin içerik tahlilleri yapıldığında Türk dünyasına dönük yazıların çokça yer aldığını ve Türkistan'daki cedid hareketini beslediğini görürüz. 1990'da Sovyetlerin çöküşünden sonra İslamcı geçinen dergilerin içeriklerini gözden geçirdiğinizde ise sanki Türkistan ve Kafkasya Müslüman ülkeler değilmiş gibi neredeyse suskun olduklarını görürsünüz. Sadece Orta Doğu ve Filistin vardır. İşte Akif'in nesliyle bugünküler arasında en büyük fark bu noktadan başlar. Akif yukarıda işaret edilen teşebbüsünden sonuç alamayışının ardından milli mücadelenin sonuna kadar fiilen Türk milliyetçilerini desteklemekle birlikte Türkçülere karşı yer yer haksızlıklar da yapmıştır. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı dilindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda? El verdi gidenler acıyın eldeki yurda. Herkes biliyor ki biz Turan için kaç yurdu değil bir kılımızı bile kaybetmedik. Bu şiirin yazıldığı yılda 1918 hiç değilse Batum, Ardahan ve Kars'ı geri almış, Bakü'ye girerek kardeş Azerbaycan'a da bağımsızlığını kazandırmıştık. Biz Balkanları, Orta Doğu ülkelerini Turan uğruna kaybetmedik. O kaybeden nesilden olan Akif bunu en iyi bilenlerdendir. Eldekini de kaybetmek korkusu Akif'e de bu şiiri söyletmişse de kendinden sonrakiler tarafından bir tarihi gerçeklik ve husumet kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Akif'i güya seven, onun fikirlerine bağlı olduğunu söyleyenler onu günlük husumetlerinin bir aracı haline getirmişlerdir. Bu vesileyle istisnasız herkese şahıs ve dönemlere karşı düşmanlık üzerine, kin üzerine bina kurulamayacağını bir kere daha anlatmalıyız. Aynı günlerde bir sosyolog olan Ziya Gökalp milliyetçiliğin ayrıştırıcı ve birleştirici gücünü hepsinden iyi görüyor ve şöyle diyordu. Bugüne kadar İslam'ı ve Devlet-i Aliye'nin parçalayan içtimal, mikrobu yani milliyetçiliği biraz da kendi dünyamız lehine hizmet ettirmek için kullanmak vakti artık geldi. O yüzyılın aydınları zaman milliyetçilik zamanıdır derlerken teorik icaplardan değil pratik zorunluluklardan Sırp, Bulgar, Ermeni vesaire komitacılarla yaptıkları çetin boğuşmalardan aldıkları dersle böyle söylüyorlardı. Babanzade ve onun neslinin bunu kavramakta sıkıntıları olabilirdi. Çünkü onlar imparatorluğu artık taşıyamayan bir geleneğin içindeki aydınlardı. Ama bugün sloganlar düzeyinde hala bu tutumu devam ettirmek isteyenleri nasıl açıklayacağız? Meşrutiyet dönemindeki tartışmalarda ilgi çekici bir duruma da dikkati çekelim. Dönemin aydınlarının referans kaynaklarının geleneksel kültürümüz olduğunu söylemiştik. Ancak kavmiyet tartışmalarında nedense Emeviler dönemi Arap ırkçılığından hiç söz edilmemiştir. Bilindiği gibi bu dönemde Arap mevali ayrımı yapılmış, Arap olmayan Müslümanlar aşağılanmış, yer yer Müslümanların ortak insan haklarından bile mahrum edilmişlerdir. Bu tür bir kavmiyetçilik karşısında Arap olmayanların Şubiye hareketi doğmuş ve sonunda bir halk ihtilali ve Emevi hanedanı devredilmiştir. Emevi mensuplarının tek bir kişi kalıncaya dek katliam edilmesi, Arap kavmiyetçiliğinin ve doğan tepkinin şiddetini anlamaya yeterlidir. Osmanlı aydınları kavmi asabiyetin fitneye yol açacağı fikrini savunurken, şüphesiz ki en yüksek toplumsal değer olarak inandıkları devleti korumaya çalışıyorlardı. Ancak zihinlerinin arkasında İslam tarihinde yaşanmış bu tecrübenin olduğu da muhakkaktı. Ama ondan hiç söz etmediler. Bilmemeleri, unutmaları mümkün değildi. Bu olayları en açık ve ibretli şekilde anlatan kitaplar, zamanın İslamcı aydınlarından Filibeli Ahmet Hilmi Bey'in, İslam tarihi ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın imparatorlukta en çok okunan kitap unvanını kazanan Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hülefa isimli eseriydi. Bu konuda milliyetçilerin tutumunda da bir sessizlik var gibidir. Onlar da o tarihi dönemi kendi savundukları milliyetçiliğin bir kıyas noktası olarak kullanmamışlardır. Bizim tutumumuz onlara benzemez dememişlerdir. Babanzade Balkan Savaşı'nda bizden kopan Arnavutluğu örnek olarak göstermişti. Halbuki Osmanlı'ya en sadık unsur Arnavutlardı. Onların bile kopuşu tam tersinden bir örnek olarak da kullanılabilirdi. Belki biraz fazla uzattığımız bu konuyu önemli buluyorum. Çünkü İslam düşüncesinde bir sapma olarak gördüğüm fundamentalist diye isimlendirilen çevrelerin ilk kaldırdıkları bayrak, İslam'da davayı kavmiyet yoktur sloganı olmuştur. Ardından bir takım İslam ülkelerinden yapılan tercümelerin etkisinde İslamiyeti siyasi bir teori gibi algılama yanlışları ve kabul edilemez bir siyasi istismar gelmiştir. İran İslam ihtilalinin etkisi bu arayışlar üzerine eklenmiştir. Hemen bütün unsurlarıyla Türk olan ve öyle kabullenilmiş bulunan bazı kesimlerde kendi sapkın ırkçılıklarını örtmek için bu sloganı kullanmaktadırlar. Bunların yüreğindeki gizli Türk düşmanlığını açıklamak, hele Türk toplumunda bulmak mümkün değildir. Bu kesim en hafif niteleme ile cehaletlerinin karanlığında hala devam eden Arap nesep asabiyetini görmemekte yahut Türk milliyetçileri de dahil bütün dünyayı Arap zannetmektedirler. Aşağı yukarı 100 yıl kadar önce Ziya Gökalp, Güneydoğu bölgemizdeki bugünkü Kuzey Irak ve Suriye dahil Kürt, Türk ve Arap aşiretlerinin karşılıklı olarak birbirlerini asimile etme meselesini incelerken çok ilgi çekici bilgiler verir. Mesela, Rum Kale'deki Sarılar, Laskiye'deki Bucak ve Bayır nahiyeleri Türk lisanıyla, Türkmen adetlerini tamamıyla korumuşlardır. Halbuki bunlardan ayrılıp da Kürt aşiretleriyle yahut köyleriyle temas halinde olan Türkmenlerin genellikle Kürtleştiklerini görüyoruz. Yani Kürtlerle Türkler komşu olduklarında ya Türkleşiyor ya da Kürtleşiyorlar. Ama Araplarla beraber olan Kürtler de Türkler de asimile olmuyorlar. Gökalp bunun sebebini şöyle açıklıyor. Bu durum Arap aşiretlerinin Arap soyundan gelmeyenleri Araplığa kabul etmemesinden ileri geliyor. Ayrıca başka herhangi bir Arap aşiretinde aslen Arap olmayan, hatta o aşiretten bulunmayan bir adam aşiret reisi olamaz ve aşiret içinde şerefli bir konuma asla ulaşamaz. Arap aşiretlerine katılan Türk yahut Kürt ailesi kıyamete kadar dahil ve zenim mahiyetinde kalır. İslamiyet'in ilk asırlarında Araplaşmış bulunan mevalilerin hala azaldılar anlamını taşıyan bu ismi taşıması, Arapların soy zinciri haricinde hiçbir fert ve zümreyi Araplığa kabul etmediklerinin açık bir delilidir. Gökalp, Türklerde birçok aşiret beyninin farklı soylardan olduğunu kaydeder. Evet, İslam'da davayı kavmiyet yoktur. Hüküm budur, kural budur. Ama Arap aşiretlerinde davayı kavmiyet fiilen devam etmektedir. Gerçek de budur. Şimdi sevinçle ifade edebilirim ki milletimiz dindar olmakla İslam'ın bu yanlış ve istismarcı yorumlarını ayırabilmektedir. Bu çok önemli bir algılama düzeyidir. Milletimiz dindar bir hayat istemekte, dindarları sevmekte ama dini siyaset yahut ticaret metaı haline getirenlerden hoşlanmamaktadır. Türk milliyetçilerinin Müslümanlık tavırları başlangıcından beri açık ve inanmış olduğuna göre bugün yukarıda işaret edilen tartışmaların artık bitmiş olması gerekirdi. İslamiyet ve Osmanlı adına bu sürtüşmeleri devam ettirmek isteyenleri kötü niyetle suçlamadan önce kültür tarihimizdeki birikim ve yönelişleri ciddi ve soğukkanlı bir şekilde incelemelerini isteriz. Soy sürüp 3-5 batın ötesini kurcalayanlar Türk milliyetçileri değil, yukarıda işaret ettiklerimiz arasından çıkmaktadır. Burada yine pek ilgi çekici olan bir noktaya daha dokunalım. Türk milliyetçilerinin öncüsü Ziya Gökalp sadece bir Müslüman Osmanlı aydını değil, aynı zamanda bir müceddit idi. Onun nakli fıkıh ve içtimai fıkıh yazısını anlayarak okuyanlar bunu görebilirler. Profesör Niyazi Berkes diyor ki, "Gariptir ki o günün fikir hareketleri içinde dini müceddit İslamcılardan değil, Türkçülerden çıktı." Ziya Gökalp. Yeni yönelişler mi, yeni sorunlar mı? Milliyetçi kesimler içinde de muhtemelen esen bu havaların etkisiyle yeni arayışlar gerektiğini, yani milliyetçiliğin de yeniden bir değerlendirilmesinin yapılması gerektiğini düşünenler vardır. Bu konuda da bazı şeyler söylemek gerekir. Önce hayatın değişmeyen bir doğrusunu ifade edelim. Toplumlar sahip oldukları kültür üzerine sürekli düşünebilir. Onu bütünüyle ve kurumlarıyla her gün yeniden değerlendirebilirlerse kolay kolay yıkılmazlar. Çünkü bu gayret onları daima diri ve taze tutacaktır. Duranlaşan, katılaşan bir kültürün geleceği hiçbir vaadi yoktur. Ancak bu yeniden düşünme, tazelenme gayreti yabancı kültürlerin telkin ve baskıları altında bir ihtiyaç yerine gözenti olarak ortaya çıkarsa milli enerjiye yazık olur. Bu noktada bizim 200 yıllık kültür maceramıza sözü aktararak uzatacak değilim. Bunu isteyen okuyucu kendisi yapabilir. Ben Türkiye'de milliyetçilik düşünce ve tavrını sorgulamak hevesiyle kalem oynatmaların arkasında olayın yeterince kavranılamamış olmasını ve hiç arkamızı bırakmayan özentiyi görüyorum. Batı'nın sorunları bizimle her zaman örtüşmez. İlim adamlarımız, tabii ki sosyal bilimcilerimiz bir konuya girmeden önce bunu düşünmelidirler. Her toplumun aydınlarının önce kendi toplumları için ve onun meselelerini veri alarak çözüm aradıklarını unutmamalıdırlar. Bütün yazılı ve sözlü yayın organlarında ve tüm üniversite kürsülerinde günde birkaç kere amentü olarak düşünce istiklali, düşünce özgürlüğünden önde gelir ve ondan değerlidir diye haykırılmalıdır. Bu işe yarar mı bilmiyorum ama zor bir yoldur. Kültür milliyetçiliği olarak anladığımız Türk milliyetçiliğinin yeniden düşünülmeye ihtiyacı yoktur. Ama iyice ve yeniden bilinmeye muhtaçtır. Eğer yeniden ve iyice bilinirse esasen üzerinde de düşünülmüş olur. Biz yine de milliyetçilik üzerinde de yeniden düşünülmelidir temayülünde olan iyi niyetli insanlarımızın hissettikleri bir ihtiyacı, doğru olarak ifade edemedikleri kanaati ile şu açıklamaları yapalım. İhtiyacı duyulan şey, çağdaş iç ve dış gelişmelerin, değişmelerin, milliyetçi bir bakış açısından yeniden kavranması, yorumlanması ve buna göre çözümler üretilmesidir. Doğrusunu isterseniz en az 1980'li yıllardan itibaren sıkıntısı yaşanan olay budur. Sorun milliyetçiliğin yeniden üretilmesi değil, çağdaş sorunların yeniden kavranıp değerlendirilip çözümler üretilmesidir. Yapılamayan budur. Konuya yeniden girecek değiliz ama yukarıda işaret ettik ki milletler var olduğu sürece milliyetçilikler de var olacaktır. Ve bunu tartışmak hiç değilse bugün için fuzulidir. Milliyetçi duruşlar, bakış açıları, milli gerilimler ne kuramsal ne de fiili hayatta değişmemiştir. Ancak milliyetçiliğin yaşandığı toplumsal çevre ve onun sorunları değişmektedir. Bu durumda milliyetçiliğin kendi duruş noktasından ilmi yöntem ve çalışmalarla bu sorunlara çözümler üretmesi gerekmektedir. Bunlardan birkaçına sadece örnek olarak işaret edelim. Dünyada demokrasilere krallıkları yıkarak değil, kralların bütçesini belirleyerek ve denetim altına alarak geçilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu bütün Türk eğitimini ortak bir denetim altına almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu iki denetimin de dışındadır. Bütçesi ve eğitimi denetlenememektedir. Türk milliyetçilerinin bu konu üzerinde düşünmesi, kendi ordusunu, kendi demokratik yapısının bir kurumu haline getirmenin çözümünü araması gerekmez mi? Cumhuriyetin koruyucu ve kollayıcısı açık beyanlarıyla demokrasimiz üzerinde açık bir sulta oluşturması hangi kitaba sığıyor? Ordu ile millet arasındaki bu gerilimin devamı kimin yararınadır? Sürekli darbe tehdidi altında yaşayan bir millet olma görüntüsü, 2000 yıllık devlet geleneği olmasıyla övünen Türk milliyetçilerini aşağılamıyor mu? Ve nihayet bu millet açıktan söyleyemese de, Çanakkale'de, Sakarya'da ölen benim dedelerimdi, Güneydoğu şehit olanlar da benim evlatlarım, kimin malını kime karşı koruyorsun diye kendi kendine sormuyor mu? Türk milletini sen kendi kendini yönetemezsin diyerek başına yular geçirmeye çalışan ve devletin banisini Atatürk sopası haline getirip kullanan bu anlayışı, millete saygı çizgisini oturtmak, her söze büyük Türk milleti diye başlayanların görevlerinden değil mi? Eğer milliyetçilik, milletinden yana olmak, ona güvenmek, ona saygı duymak, bağlanmak anlamına geliyorsa, işte size bir mesele. Orduyu milletiyle barışık hale getirin, onu bir sınıfın yahut siyasi anlayışın demokrasimiz üzerindeki tahakküm aracı olmaktan çıkarın. Rejimi koruyoruz sloganına kimsenin inanmadığını, çünkü Cumhuriyet'in yalnız subay kesiminin değil, tüm milletin malı olduğunu onlara anlatın. Gelişmekte olan ülkeler sorunları çok ve yer yer çetin ülkelerdir. Biz aile ve birey çevresindeki birkaç soruna yine misal kabiliğinden dokunalım. Yapılan öngörülere göre yurt içi göçler devam edecek ve 2023 yılında Türkiye nüfusunun 1/4'ü batı bölgelerindeki büyük şehirlerde yaşıyor olacaktır. Bu durum halen büyük şehirlerimizde yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda milli eğitim konusunda hızla yeni yönelişler ve tedbirlere gitmemizi gerektirmektedir. Çünkü sadece konumuz açısından bakarsak bireyin kimlik ve kişiliğini kazandığı aile, sokak, mahalle gibi yakın çevrenin hızla değişmekte olduğunu görüyoruz. Ayrıntıları bir yana bırakarak söyleyelim ki, çekirdek aile tipine geçiş önlenememektedir. Bu aile içinde, hele anne ile babanın ikisi de çalışıyorsa, çocuğun sosyalleşmede alacağı çok az şey kalmaktadır. Akşam eve yorgun ve geç gelen anne ve babanın çocuklarına yeterince sevgi verebildikleri bile şüphelidir. Sokak, mahalleye dokunmadan geçelim. Geriye ne kalıyor? Televizyonlar, internet ve okul. Bunların da tartışma yeri burası değildir. Ama herkesin değerlendirebileceği bir durumdur. Öyleyse insan unsurunun tehlikede olduğu bu ortamda milli eğitimin süratle çocuk yuvaları ve anaokullarına yönelme zarureti vardır. Esasen çocuk ilkokula başladığı zaman kişiliğinin iskeletinin oluşmuş olduğunu bugün Sağır Sultan'da duydu ve biliyor. Bizim kültürümüz 800 yıldan beri biliyor. Ama milli eğitimimizin bu konuyu anlayıp harekete geçebilmeleri için daha nice nesillerin harap edileceğini Allah bilir. Milliyetçilere düşen, milli kültür ve kimlik duyarlılığı taşıyan bütün kişi ve kuruluşlara düşen bu konunun feryadını yükseltmektedir. Çünkü çocuklarımız ne olacaklarsa çocuk yuvalarında, anaokullarında yetenekli, sevgi dolu öğretmenlerin elinde olabileceklerdir. İşin bir başka görüntüsü yaşlılarla ortaya çıkmaktadır. Nüfusumuz ne yazık ki yaşlanmaktadır ve artık yaşlıların aile ortamında ömürlerini tamamlaması gittikçe zorlaşmaktadır. Bakıma muhtaç yaşlıların ayrı bir toplumsal kategori oluşturacakları ve bu durumun bir alt kimlik konumuna geleceği ifade edilmektedir. Peki ne olacaktır? Bunlar için yeni keşiflere gerek yoktur. Ama sorunların görülmesi ve hiç değilse milliyetçilerin yaşlılarımızın dualarının da bir bereket, bir üretim unsuru olduğuna inananların çözümlere yönelmesi gerekir. Hayatı kendi başlarına kaldıramayacak zayıf yaratılışlı çocukların bakımı, eğitimi, hayata bağlanması önce insan diyenlerin temel meselelerinden değil midir? Burada geleneksel kültürümüzün açıkça konuşulmasını görgü kurallarına pek de uygun bulmadığı, hatta onur kırıcı saydığı yine aile ile ilgili bir konuya daha dokunmalıyız. Evlenme sorunları ve evlilik sorunları. Eski zamanlarımızın görücü usulü evlenme şekli kalmadı. Unutulmamalıdır ki görücü usulü evlilik tek başına bir kurum değil, bütünlüğü olan bir hayat tarzının parçasıdır. Günümüz evliliklerinden çok daha fazla mutluluk getirdiği ve sürekli olduğu kesindir. Boşanmalar, ayrılmalar, ortada kalan çocuk sorunları çok azdır. Ama o yaşama tarzını bütünüyle yeniden getiremeden görücü usulünü de ihya edemezsin. Eski hayatımızda anaların kız beğenme işi hamamda başlardı. Vücut sağlığı ve güzelliği orada ölçülürdü. ve devam eden bir süreç içinde eşini gerdek gecesi gören erkek, kadınlığın bütün mahremiyetini eşinde keşfederek mutlu olurdu. Bugün kadınlığın da evliliğin de hiçbir mahremiyeti keşfedilecek bir yanı kalmamıştır. Kadının iktisadi ve giderek cinsel özgürlüğünün olağanlaştırıldığı bir topluma gidilmektedir. Lafı uzatmanın gereği yoktur. Ancak buna isyan etmek yetmez, çözüm üretmek zorundayız. Geçmiş hayatımızın ilkelerinden, iman sistemimizin değer ve yönünden günümüz gerçekleri için çözüm üretmeliyiz. Filmlerde izlediğimiz Amerikan toplumu gibi, bekaretinden utanan sokaklarda evlenmek için eş arayan insanlar haline düşmek istemiyorsak, kadınlarımızın da erkeklerimizin de onurunu koruyacak yeni kültürel, sosyal ortamlar, yeni çözümler üretmeliyiz. Büyük şehirlerin bu hay huyu içinde insanlar gibi aileler de yalnızlaşıyor. Akraba ve hemşeri ilişkilerinin de parçalandığı ortamlarda evliliği sürdürmekten önce evlenme, uygun eşi bulma sorunu yaşanıyor. Gençler mi, aileler mi eşleri bulacak? Nerelerde arayacaklar? Sadece bazı televizyonlardaki düzeysiz tanıştırma yahut evlendirme programlarına duyulan ilgiyi görün. Yaşanan sıkıntının asıl konuşulmayan büyük boyutunu anlarsınız. Bunlar bizim insanımızın, bizim toplumumuzun sorunları değil mi? Milliyetçiliği tartışacak yerde milletimizin bu sorunlarını tartışın.